11. Peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri.
Göçmen kadınların penceresi. İçerisi memleket, dışarısı gurbet. Türk kadınlarının yabancı memlekete gidişi en çok da Anadolu'nun gaz lambalarıyla aydınlanan iki göz odalı evlerinin kerpiç duvarlarında yankılandı. Bir kadının yalnız başına gurbete gitmesini zor olsa da kabullendiler. Kadınları tişleyen her tren katarının arkasından yoksulluğa dert yanıp durdular. Gazeteler manşetlerinde kadınlardan bahsetmeye başladı. Artık yol iyice açılmıştı. Avrupa'nın fabrikaları Türk kadın işçileri bekliyordu. 1965 yılı Türk kadınlarının yoğun olarak yurt dışına gitmeye başladığı yıldı. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi kalifiye kadın işçiler arıyordu. O dönem Avrupalı işverenlere neden erkek işçi yerine kadın işçi istiyorsunuz diye sorulduğunda Türk ve Yunan kadınların ellerinin çok ince olduğundan küçük parçaların monte edilmesinde daha hızlı ve becerikli oldukları cevabını veriyorlardı. Oysa o dönem Avrupa genelinde hemen her kadın işçi erkek işçilere kıyasla daha ucuz iş gücü demekti. Almanya'da bir erkek işçinin saatlik ücreti 5 marksa kadın işçiye ödenen saatlik ücret 3 mark civarındaydı. Göçmen kadınlara olan ilginin asıl nedeni buydu. İlk gidenler eşlerini ve çocuklarını geride bırakıp gittiler. Sirkeci tren istasyonu, bebeğini sütten keserek gurbet trenine binip giden nice annenin vedalaşmasına sahne oldu. Bir kez olsun anneme doyasıya sarılamadım. 11 ay dile kolay, 11 ay beklerdim birlikte olacağımız o bir ayı. Bütün çocukluğum anneme sarılabileceğim, sesini duyabileceğim yaz tatilini beklemekle geçerdi. Sonra bir yaz günü çıka gelirdi. Daha ben ona doymadan, bir kez olsun anneciğim diyemeden bir rüya gibi hayatımdan çıkıp giderdi. Gri dumanlar arasında yitip giden o hayalin peşinden bakarken küçülürdüm. Yeniden o rüyaya dokunabileceğim, dokundukça büyüyeceğim günü beklerdim. Benim çocukluğum annemi beklerken yaşlandı. Adem. Belirli bir süre çalışıp para biriktirip dönecekleri için ailelerin özlemine bir süreliğine dayanabilirlerdi. 8-10 kişinin aynı odada demir ranzalarda kaldığı işçi yurtlarına yerleştiler. Her göçmen işçi gibi onları bekleyen ilk sorun dil sorunuydu. İzmirli Seyhan Turan, Hollanda'da kendini büyük bir boşlukta yapayalnız hissettiğini söylüyordu. Ne onları anlıyor ne de onlara bir söz söyleyebiliyordum. Konuşabiliyordum ama dilsizdim, duyuyordum ama sağırdım. Almanya'ya aynı umutlarla giden Selma öğretmen de Almanca bilmediği için çok sevdiği mesleğini yerine getiremiyordu. Kaderin cilvesi olacak ilk bulduğu iş bir okulun temizlik işiydi. Okulda öğretmen olarak çalışmak yerine temizlikçilik yapıyordu. Sınıfları, merdivenleri, tüm koridorları tek başına temizlemek zorundaydı. Kadın işçilerin karşılaştığı tek sorun dil değildi. Kadın olduklarına bakılmaksızın pis ve ağır işlere gönderiliyor, sudan sebeplerle ücretleri kesiliyor, iş yerlerinde ayrımcılığa, hakarete uğruyorlardı. Bana bir amortisör fabrikasında çalışacağım söylenmişti ama kendimi küçük, pis bir araba tamirhanesinde buldum. 15 dakikada 100 parça yapmamı istiyorlardı. Ben durmaksızın çalışarak ancak yarım saatte yapabiliyordum. Ustabaşı bana o halde ekmeğini katıksız yersin diyordu. Yanına gidip hamile olduğumu, bu kadar ağır işlerde çalışmamam gerektiğini söylediğimde bana inanmadı bile. Günde 6 saat boyunca dev boyutlu, neredeyse 50 kiloluk amortisörleri 20 metreye öteye çektirdi. Üstelik 7 ay, tüm hamileliğim boyunca. Bu ağır iş yüzünden kim bilir kaç kez hastaneye gitmişimdir. İş yerinde çocuğumu masanın altında doğurmam gerektiğini söyleyip bana gülüyorlardı. Nermin Özdil. Ağır iş koşulları ve aşağılamalara rağmen Türk kadınları çalışmaktan ve mücadele etmekten vazgeçmedi. 1974'ün Ocak ayında Türkiye'deki gazeteler Almanya'da 16 Türk kadınının grev başlattığı haberini duyuruyordu. Münih'te bir ekmek fabrikasında çalışan Türk kadınlardan ikisinin tuvalet temizliğine verilmesi, iş yerindeki ağır çalışma koşullarının üzerine tuz biber ekince Türk kadınları iş bırakarak grev başlatmıştı. Türk kadınlarının direnişi sonuç vermiş, işveren çalışma şartlarını iyileştirmek zorunda kalmıştı. Gazetelerde yayınlanan, sarılarak birbirini kutlayan Türk kadınlarının fotoğrafı bugün hala tüm canlılığıyla hafızalardaki yerini koruyor. Çalışmak ve para biriktirmekten başka dertleri olmayan göçmen kadınların bekledikleri o gün bir türlü gelmiyordu. Yeni dertler, yeni ihtiyaçlar, başka yetirmeler çıktı ortaya. 70'lerin başından itibaren aile birleşimleri başladı. Tıpkı erkek işçiler gibi kadın işçiler de memleketteki eşlerine davet gönderdi. Gurbette birçok yuva yeniden kuruldu. Karı koca sırt sırta verip çalışmaya başladılar. Sabah ve akşam olmak üzere her gün çifte mesai yapan, birbirlerini ancak vardiya değişiminde metro istasyonunda görebilen çiftler vardı. Zaman akıp gidiyordu. Gurbetin yükünü daha da ağırlaştıran şey memleketteki çocuklara duyulan hasretti. "26 yaşımda geldim Almanya'ya. Biri 5, diğeri 2 yaşında olan iki kız çocuğumu geride bıraktım. Kocam Rasim önceleri razı olmadı ama birkaç ay sonra sen de gelirsin deyince çaresiz ikna oldu. Augsburg'da bir tekstil fabrikasında işbaşı yaptım. Rasim'in gelmesi uzun sürmedi. 8 ay sonra aynı fabrikada çalışmaya ve aralarında büyük demir kapılar bulunan karşılıklı yurtlarda yaşamaya başladık. Ona hazırladığım ilk kahvaltıyı o demir kapının önünde ikram edebildim. Çocuklarımızın hasretini bağrımıza basıp işe koyulduk. Aylarca durmaksızın çalıştık. Bir yılımız dolmamıştı ki çocuklar için izin çıkarabildik. Küçük bir ev bulup yerleştik. İçim içime sığmıyordu. Çocuklarıma kavuşacağım o anı sabırsızlıkla bekliyordum. Bir hostes nezaretinde çocuklar İstanbul'dan yola çıktı. 69 yılının Mayıs ayının son günleriydi. Büyük kızım beni gördü. Ta uzaktan tanıdı, koştu, kucaklaştı, ağlaştı. Ama küçük kızım beni tanımadı. Kucağıma gelmedi, kendine dokundurmadı. Haftalarca babasının elinden yemek yedi. Onun koynunda uyudu, bana hiç yanaşmadı. Onun annesi bir gün trene binip çok uzaklara gitmişti. İlmiye Öztürk. Yıllar geçti, memlekette bırakılan çocukların çoğu anne babalarının yanına geldiler. Nüfus cüzdanında Berlin, Köln, Paris, Brüksel, Viyana yazan çocuklar doğdu. O çocuklar büyüdü, orada okuyup, orada iş sahibi oldular. Dönmek artık o kadar kolay değildi. Memleketteki evleri için aldıkları yeni eşyaları kolilerinden, paketlerinden çıkarıp kullanmaya başladılar. Bu artık kesin dönüş yolunun ne kadar uzak olduğunun ilanıydı. Kısa bir süreliğine gelenler artık oralı olmuştu. Ürkek bakışlarla pencerenin ardından baktıkları o yabancı yaşantıya ayak uydurmak zorundaydılar. Pencereler onlara ikili yaşam sunuyordu. Hayali bir sınır kapısı gibi ülkeler arasında anlık geçişler sağlıyordu. Pencerenin dışarısında ışıltılı sokakları pek bilinmeyen uzak ve yabancı bir hayat. İçeride ise köklerine sıkı sıkıya tutunmuş, memleketten taşınıp gelmiş, çok evvelden aşina olunan kalın urgandan yapılmış bağlar. Süslü, parıltılı ya da dekorlu bir tercih değildi bu. Göçmen kadının yazgısıydı. Ömrü iki yaşantı arasındaki dengeyi kurmakla geçiyordu. İçerisi memleket, dışarısı gurbet. Evet sevgili dinleyiciler, 11. Peron'a Gökhan Duman'ın dizeleriyle, yazdıklarıyla, cümleleriyle başlandık. 11. Peron ekibi olarak sizleri Ankara'dan selamlıyoruz. Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınında karşınızdayız. Programın hazırlanmasında büyük katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Recep Özdem, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem ve değerli konuğum sevgili Özkan Pekesen tam karşımda. Özkan hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Telefon hattında da sevgili dinleyiciler, doçent doktor Bülent Kırmızı hocamız var, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden. Az önce de söylediğim gibi bu cümleler 11. Peron kitabının da yazarı olan Gökhan Duman'a ait. Programımızın 10. bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümlerde Gökhan'ı stüdyoda da ağırlamıştık ama yoğun bir iş temposuna girdiği için bu hafta da burada değil. Fakat bir gün tıpkı göçmen işçilerin hasretinin bittiği gibi bizim de hasretimizin biteceğini buradan duyurmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Ve hemen Bülent hocama merhaba diyorum. Çünkü Bülent hocam bir başka etkinlik için sanıyorum Korkut Ata Üniversitesi'nin uzaklarında, Osmaniye'nin biraz uzaklarında bir yerde. Hocam merhaba.
Merhabalar Murat Bey, nasılsınız?
İyiyiz, iyiyiz hocam. İşte gördüğünüz gibi işimizin başındayız. 8 Mart'ı biz de biraz farklı bir pencereden kutlayalım. Söze öyle başlayalım istedik.
Evet, Gökhan Bey'in yazdıklarıyla çok güzel ifade etmiş. Bana hiçbir şey bırakmamış açıkçası.
Yok hocam, estağfurullah. Sizin de anlatacak mutlaka başlıklarınız vardır. Dilerseniz hocam şöyle yapalım istiyorum ben. Bir çok fazla da söze boğmadan bir kısa müzik arası verelim. Siz yine hattımızda olunuz. Bir tamam. 3 dakika sonra tekrar sizinle kaldığımız yerden başlayalım.
Tamam, tamam.
Görüşmek dileğiyle.
Gelinmez her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez. Geley geley gel, her güzele meyil verme, her güzele meyil verme. Ya sevilir, ya sevilmez. Gel gülüm gel, gel tellim gel. Geley, geley, geley, geley. Geley, geley,
Evet, Kıraç Fon'da akıyor sevgili dinleyiciler. Biz Bülent hocamıza tekrar merhaba diyeceğiz ama öncesinde bir cümleyle sevgili Özkan, Kıraç'ın bu şarkısı hakkında, konunun bütünlüğü hakkında neler söylemek istersin?
Kıraç 90'larda ortaya çıkmış, gerçekten farklı yorumu olan bir sanatçımız. 90'lar çok da tartışılır aslında kalite anlamında ama alt türkülerimizi gerçekten aynı ciddiyetle ve yeni batı enstrümanlarıyla son derece güzel seslendirdi. Biraz önce yine bir gurbet şarkısını ondan dinledik. Halen kariyerine devam ediyor. Şarkının içeriği de zaten senin de okuduğun metni hemen hemen
örtüşüyor değil mi? Evet. Bülent Hocam, siz neler diyeceksiniz konuyla ilgili?
Zaman zaman tabii ki gurbet türküleri ortaya çıktı. Biliyorsunuz sanat insanların her zaman duygularına tercüman olan en güzel yöntem olarak sanatçılarımız bu konuda büyük emekler vermiş.
Bir de kadın sanatçılarımız var hocam. Siz herhalde kadın, bugün onunla ilgili değil mi bir hazırlık yaptınız?
Kadın sanatçılardan ziyade ben daha çok emekçi kadınlar üzerine.
Tamam hocam. Tabii ki.
Evet, öncelikle herkese selam ve saygılarımı iletiyorum buradan.
Bizlerden de selam ve saygı hocam.
Buyurun. Programı hazırlayan arkadaşlara da eline sağlık diyorum. 1960'lı yıllarda Türk insanı Avrupa'ya ilk gittiğinde tabii ki önce erkeklere öncelik tanınıyor. Daha sonra Alman sanayisi gerçekleştiğinde daha doğrusu Alman mucizesinden bahsediliyor ya. Alman mucizesi gerçekleştiğinde kadın işçilere ihtiyaç duyuluyor bu noktada. Ama kadın her yerde kadın tabii ki. Yani 2. Dünya Savaşı döneminde Alman kadın da çok çile çekmiş. Nasıl ki bizim milli mücadele döneminde bizim nene hatunlarımız tabii. var ya, omzundan mermi taşıyan.
Tabii.
Aynı bu şekilde.
Kara Fatmalarımız, nene hatunlarımız, evet hocam.
Aynen. Ondan heykellerini dikiyoruz şimdi, biz onlara saygı duyuyoruz. Ama bunun yanında şunu da unutmayalım ki, Almanya'daki kadınlar da gerçekten bu çileyi 2. Dünya Savaşı döneminde çekiyorlar. Onları da derinden etkileyen bir durum söz konusu bu savaş döneminde. Daha sonraları Alman mucizesi gerçekleştikten sonra Türkiye'den kadın işçi talebi oluyor. Çünkü kadınlar elektronik sanayinde fiziksel yapıları gereği daha uygun oldukları için erkeklere göre.
Evet, Gökhan da belirtmiş onu. Gökhan'ın metninde de var değil mi hocam?
Evet, ellerinin küçük, evet aynen. Minyonluğu. Orada dikkatimi çekti. Kadınların bu özelliklerinden dolayı kadın işçi isteniyor. Kadınlar tabii ki bu Almanya ile iş gücü anlaşması imzalandıktan sonra iki türlü hale giriyorlar. Öyle ifade edeyim. Birincisi kocasını gönderip de Türkiye'de işte ondan mektup bekleyen kadın. İkincisi Almanya'ya gidip Türkiye'de kocasını bırakan ikinci
grup.
Kadın.
Evet.
Kendisi orada tabii ki efendim.
İkinci grup diyorum o grupta. Evet hocam.
Evet. Birinci gruptaki kadınlar kısmen de olsa tabii ki zayıf demeyelim. Tabii ki Türkiye'de çocuğuna bakan, annesine babasına bakan ama biraz daha pasif durumda. Kocası ön planda. Burada bir statüko var tabii ki. Yani Türk erkeği her zaman ön planda olmayı seven bir erkek modeli oluşturuyor. Ama ikinci gruba giren kadınlar Almanya'ya gittikten sonra burada komşusuna dahi giderken erkeğinden izin alan kadın orada bağımsızlığını bir anlamda ilan etmiş oluyor. Çünkü bağımsızlık bir anlamda meslek sahibi olmayı da gerektiriyor. Bir anlamda para kazanmayı da gerektiriyor. Bundan dolayı Almanya'ya giden Türk kadını kocasını Almanya'ya getirene kadar oradaki geçirmiş olduğu süreçte bayağı bir dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşüm onların gerçekten ayaklarının yere sağlam basmasını sağlarken bir anlamda da erkeğinden uzaklaştırıyor diyelim. Şöyle ki bir yıl sonra ya da iki yıl sonra kocaları Türkiye'den Almanya'ya geldiklerinde bakıyorlar ki o eski eşleri yok. Artık çalışan, para kazanan, izin almadan dışarıya çıkan, çarşıya, pazara gidip alışveriş yapan, giyimleri çok değişiyor. Evde söz sahibi olduklarını dile getirmek istiyorlar üzerine basa basa. Bu oradaki Almanya'daki Türk aile yapısında bir şeye neden oluyor zamanla.
Yani dönüşüme neden oluyor.
Evet.
Bülent yani, hocam şöyle yapalım mı? Bu başlığı yeni konu bir program konusunda işleyelim. Yani bu göçmen olgusunun kadınların ve erkeklerin belirli periyotlarla dışarıda işte iş bulmalarının, üretmelerinin aile yapısına artıları ve eksileri ne oldu, çocuklarımıza ne olduğu da yeni konu daha uzun soluklu konuşalım isterim ben. Size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. 5 mark veriliyor erkek işçiye, 3 mark veriliyor kadın işçiye. Bu buna ne demek lazım? Nasıl bakmak lazım değerli hocam?
Şimdi şöyle ki biliniyor ki Türk insanının işe ihtiyacı var o dönemde. Hı hı. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti o dönemlerde çok dövize ihtiyacı olan bir pozisyonda. Hı hı. Ve Türk insanı çalışmak için yanıp tutuşuyor. Hı hı. Yani ne tür bir iş olursa olsun hiç fark etmiyor. Az önce Gökhan Bey'in yazısında da gördük bunu zaten. Hı. Her türlü işe razı. Türkiye'de az önce söylediğim gibi karısını komşusuna bile göndermek istemeyen Türk erkeği ta Almanya'ya kadar kadını gönderip çalışmasına razı oluyor ki bu da çok ilginç bir durum. Ancak şöyle bir şey var, yani erkekler tamam 5 markla çalışıyor, işte kadınlar 3 markla çalışıyor. Hı hı. Çalışmasan çalışma, yani burada öyle bir mantalite var, hani çalışacak insan var. Hani bu mecbur değilsin burada çalışmaya. Zaten Almanya Türkiye'den işçi alma noktasında çok hevesli değil. Ve Türkiye'den işçi geldiğinde de benim yasalarım burada geçerli. Benim koyduğum ilkeler çerçevesinde çalışırsan çalışırsın diyor. Hı. Aksi takdirde senin bileceğini işliyor.
Yani burada yine o kapitalizmin acımasız yüzüyle karşılaşıyoruz, aynen, değil mi hocam?
Aynen tabii ki. Tabii. Aynen. Türk kadını ilk defa böyle bir makine görüyoruz hayatında. Yani evdeki Türkiye'de dikiş makinesinin dışında zaten Türk kadın makine görmemiş o dönemde. Hı hı. Almanya'ya gidip o makinelerin arasına girdiği vakit artık o da duygularından arınmaya başlıyor. Yavaş yavaş daha kapitalist düşünmeye başlıyor. Bu nedenle dolayı tabii ki bir süre sonra kocalar geldiğinde problemleri yaşamaya başlıyorlar.
Hocam o zaman burada size çok çok teşekkür edelim. Sevgili Özkan'ın da çünkü hazırlıkları var bu başlıkla ilgili. Biz, hı-hı, burada devam edelim. İlerleyen haftalarda bundan sonra sizin de uygun olduğunuz her bölümde biz sizin bu değerli katkılarınızı alalım. Ne dersiniz?
Peki, teşekkür ediyorum.
Kolaylıklar diliyorum hocam. Sanıyorum Mersin'desiniz değil mi? Orada bir etkinlik için oradasınız.
Çukurova Üniversitesi'ndeyim. Türkiye Vizyonu Kongremiz var Çukurova Üniversitesi'nde 18 Mart'ta, evet, kısmet olursa. Onun hazırlıklarını yapıyoruz şu anda.
O zaman
sizleri de bekleriz inşallah.
Sağ olunuz. Çukurova Üniversitesi'ndeki bütün öğrencilerimize, hocalarımıza, çalışma hayatının içinde olan insanlarımıza da selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim sizin nezdinizde hocam.
Bir mukabil.
Sağ olunuz.
Çok
görüşmek
sağ olun,
dileğiyle. Hoşçakalınız.
İyi günler. Kolay gelsin.
Sevgili dinleyiciler, Bülent Kırmızı hocamızın cümlelerinin ardından hemen sevgili Özkan'a döneyim. Çünkü Akrep ve Yelkovan nedense bizim programda koşturuyor. Böyle bir şey var yani.
Evet, son derece hızlı gidiyor, öyle değil mi? Zaten konular çok şey, yani içerikler çok
yoğun, birbirine
için
de bağlı.
Dolayısıyla süre, yani Einstein'ın lafı var yani.
Evet.
O geldi,
evet,
aklıma.
Görecelikle ilgili.
Aynen öyle. Şeyi söyleyecektim.
Aynen demeyecektim biliyorsun.
Demeyeceğim söz. Hocamın söylediklerine bir ek yapmak isterim. İçe kapanık bir tarzı erkeklerden daha önce kıran kesimi yine kadınlar olduğu söyleniyor uzmanlar.
Efendim tarafından. Bir daha onu vurgulayalım.
İçe kapanık bir tarzı erkeklerden daha önce kıran kesimin de yine kadınlar olduğunu söylemiş, hı-hı, uzmanlar. Hı-hı. Almanya'da yaşayan, hı-hı, Türk çalışan kadınları için. Dolayısıyla bu da enteresan.
Yani o kapalı durum, devre hayatı kıran öncü kuvvet erkeklerden ziyade kadınlar.
Şimdi ilk bakışta erkekler gibi gözükse de bunu bir şekilde bir sosyolojik gerçek olarak
gözlemde böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama Anadolu kadınını yabana atmamak lazım. Yani, değil mi? İşte tarihimiz, Kurtuluş Savaşımız hepsinde kadınlarımızın önde olduğu bir süreç var.
Hocamızla biraz önce, evet, görüşmüştünüz. Hemen hemen aynı perspektifte ortaya çıkıyor bütün olaylar. Dolayısıyla Türk kadını Almanya'da gene karakterini belli bir süre geçtikten sonra
ortaya
çok rahat
koyuyor,
ortaya koymuş. Ama biraz önce Gökhan'ın yazdıklarında da o trajik olaylar gerçi. Hı hı. Ama demek ki belli bir süreç geçirilmesi gerekiyordu. Bu işin doğasında vardı. Ama insanlar zamanla kendi kişiliklerini, kültürlerini oraya bir şekilde lanse etmeyi başarmışlar.
Sen bu hafta için neleri kurguladın sevgili
Bu hafta
Özkan?
Tam da geçen hafta filmlerden bahsediyorduk, hı-hı, hatırlarsan. Hı-hı. Bu hafta özellikle 8 Mart Kadınlar Günü'nde uygun bir film en son konuşacaktık ama yarım kalmıştı. Film tam da bizim konuştuğumuz konuların bir sloganı, hı-hı, gibi hatta filmin ismi Almanya Acı Vatan. Hı-hı. 1979 yılı yapımı. Hı-hı. Yönetmeni Şerif Gören, hı-hı, oyuncular işte... Hani o dört yapraklı yoncadan bir tanesi, yani Filiz Akın, Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçit dörtlüsünden Hülya Koçit başrolde. Yine 79 dönemi, Türkiye'nin sancılı dönemi, o dönem son derece ünlü olan Zülfü Livaneli çizgisinde bir sanatçımız Rahmi Saltuk.
Hülya Kuzun, müziklerini yapıyor.
Müziklerini yaptı. Zaten filmin içerisinde de birkaç örnek sunar. Dolayısıyla film yine o Almanya'da yaşayan özellikle kadını baz alarak bir hikaye anlatır. İşte filmde Güldane karakteri vardır. Hülya Koçit'in canlandırdı. Formalite bir evlilik yaparlar Mahmut'la, yani
Almanya'ya Rahmi, gitmek için.
Evet, Rahmi Saltuk'la. Fakat formalite evlilik Almanya'da hiç iyi sonuçlar vermez. Çünkü zaten tam manasıyla bir evlilik değildir. Almanya'nın özellikle atmosferi iki kişinin de ciddi anlamda trajik olaylar yaşamasını sağlar.
Savrulmalar ne olur.
Biraz önce okuduklarını özür dilerim. Birebir veren bir film diyebilirim. Dolayısıyla gösterildiği dönemde isminin de tam bir slogan niteliğinde olması filme bayağı bir ilgi gösterilmesini beraberinde getirmişti. Bugün Almanya ile ilgili çekilen filmler konuşulduğunda her mecrada mutlaka
atıf yapılan filmlerden biri, değil mi?
Kesinlikle öyle. Tabii ki Şerif Gören'in de bunda çok önemli bir yeri var. Şerif Gören'den de kısaca bahsedeyim. Yılmaz Güney sinemasının bir parçasıdır. İlk önce onun asistanlığını yapar yıllarca. Endişe filmini bitirmek üzeredir Yılmaz Güney. Onu bitiremediği için Şerif Gören devralır ve filmi bitirir. Devamında da zaten Metin Erksan ve Halit Refik'in bu toplumsal gerçekçilik akımında ikinci kuşak en önemli yönetmenlerden bir tanesi. Bu filmde de yine işte kentleşmeye çalışan insanların ya da Almanya gibi sorunları zaten sinemasında her zaman barındıran, yani direkt topluma çevirmiştir kamerasını, böyle etkili bir yönetmenimizdir diye söyleyebilirim filmle ilgili. Filmde tabii ki bir sahne var özellikle. Bir çöpçü işçinin, yani Türk işçisinin bir konuşması. Konuşmasını ben uzun uzun yazdım ama bence oralara girmeden sadece sonunu okuyayım müsaade edersen.
Estağfurullah.
Çok güzel bir konuşma yapar. Fakat sonunda Türkiye'ye döndüğünüzde ne yapacaksınız der çöpçüyü dinleyen topluluktan biri. O da der ki gittiğim zaman memleketimde öleceğimdir. O da ona der ki ben bunu buraya tercüme edemem. Bu biraz ağır oldu. Başka bir şey söylerseniz sevinirim der. O da der ki soru bana sorulmadı mı? Ben de aynen böyle cevap veriyorum. Neden dersen der, cevabı da şudur. Bu kadar çalışmaya buraya can mı dayanır gibi bir konuşma vardı filmin içerisinde. Yani Hülya Koçit üzerinden kadını inceleyen, işte bu bahsettiğim çöpçü sahnesiyle de ciddi anlamda ağır koşulları bir şekilde gündeme getiren çok çarpıcı sahneler olan bir filmdi.
Evet, bu memleketimde öleceğim cümlesi üzerinden birçok fikirde yürütülebilir, değil mi? Bir zihin egzersizi de yapılabilir. Yani her şeye rağmen toprağımda artık hayatımı sonlandırmak istiyorum ve sonsuz noktada toprağımda kalmak istiyorum mesajı da olabilir. Çünkü Gökhan'ın kitabına da zaman zaman atıf yaptığımızda, okuduğumuzda biliyoruz ki oraya giden ilk işçilerimizin ilk kendi aralarında örgütledikleri konulardan biri ölülerinin mutlaka ana yurda Türkiye'ye dönebilmesi. Bunun için yardım sandıkları kuruyorlar. Daha sonra bu iş daha bir sistematiğe bağlanıyor. Yani orada o ülke metaforunun, ülke özleminin, gurbet özleminin de bir cevabı gibi okuyorum ben bu cümleyi. Memleketimde öleceğim.
Aslında tamamen söylediğin gibi hem çöpçü karakterinin yine bir konuşmasında kısa bir bölüm var. Senin söylediklerin bana onu hatırlattı. Hem burada ikide bir de mavi zarf verip adamı kapının önüne koyuyorlar. Ne olacağımız belli değil. Zor, çok zor diyor gibi bir konuşması var. Evet. Ve sonuçta da dediği gibi, yani ülkeme dönmem hem benim kendi kişisel hasretimle ilgili. Ama o kadar çok çalıştım ve o kadar çok emek sarf ettim ki neredeyse ülkeme döndüğüm zaman galiba sadece öleceğim gibi.
Ölmek kaldı.
Ölmek kaldı geriye gibi diye Almanya'da geçirilen o sürecin ne kadar zorlu olduğunu kendisini bir tercüman uyarmasına rağmen üstüne basarak söylüyor.
O cevapta diretmesi, değil mi yani?
O cevapta diretiyor çünkü şey var, onu bir topluluk dinliyor, normalde tercümanın söylediği yönde bir hareket etmesi beklenirken onda ısrar edişi, yaşadığı trajediyi ya da acıları ya da o geçen yıllarca çalışarak geçen sürecin ağırlığını derinden hissetmesi bir ısrara sebep oluyor. Filmin en çarpıcı noktalarından bir tanesi de orasıydı zaten. Yine filmin sonunda Hülya Koçit'in gerçekten bir ciddi anlamda bunalıma düştüğünü görürüz. Son sahnede öyledir zaten. Bir havaalanındadır. artık ülkesine dönmeye karar vermiştir. Bavullarını taşırken işte kaykay yapan bir Alman genci birdenbire ona çarpar. Kendisi yere düşer. Yere düştüğü anda itibaren de başı dönmeye başlar. Bütün filmin atmosferinin aslında o baş döndürücü atmosferini bir şekilde Hülya Koçyiğit'in
o sahneyle daha da sembolleştirmiştir yönetmen diyorsun.
Evet.
Başka evet.
Başka söyleyeceklerimiz bunun üzerine bir türkü dinleyelim istersen.
Çok da ona vaktimiz yok. Fonda birazdan Recep'ten rica ederiz onu ama senin hazırlıklarından neler var mesela böyle kısa
o zaman bir takım rakamlar vermek isterim ben. Yine kadınlarla ilgili göç rakamlarından bahsedeyim biraz. 1960 yılında 14 milyon olan Avrupa'daki göçmen nüfusu 2000 yılında 58 milyona, 2005'te ise 64 milyona
çıkmış. Evet.
Bu oran Avrupa nüfusunun %8'ine tekabül eden göçmen nüfusunun 34 milyonunu kadınlar oluşturuyormuş.
Evet.
Dünya genelinde 1960 yılında 35 milyonu kadın olan 75 milyon olan göçmen nüfusunun 2005 yılı itibariyle 94 milyonu kadın, yani 191 milyon olduğu tahmin ediliyormuş. Bu şuna tekabül ediyor. Sanki dünyanın 5. büyük ülkesi olabilecek bir nüfus yoğunluğunu temsil ediyor göçmen sayısı ve kadınlar. Yani burada da kadınların ne kadar büyük rakamlarda, ne kadar büyük bir iş gücünde var olmaya çalıştıklarını tespit eden çarpıcı rakamlardı. Onları araştırmalarımda buldum.
Bu filmin dışında son 4 dakikada bize önerebileceğin başlıklar neler sevgili
Aslında
Başkan?
Biraz da şeyden de bahsedebilirim. Bizim tabii ki Almanya'ya giden gurbetçilerimiz arasında edebiyatçılarımız da var. Bu edebiyatçılarımız 1. 2. ve 3. kuşak olarak adlandırıyorlar. Dolayısıyla birçok ünlü isim var. Mesela göçmen edebiyatının en parlak dönemi ilk dönemi olduğu söyleniyor. Olayın sıcaklığı ya da parlaklığı belki de buradan kaynaklı. Bazı isimler çok ön plana çıkmışlar. Mesela Yüksel Pazarkaya, Bekir Yıldız, Aras Ören, Nevzat Üstün bu dönemin ilk yazarları olarak adlandırılıyorlar.
Aslında bu isimlerin her biri uzun uzun üzerinde konuşulmayı hak ediyor. İlerleyen haftalarda edebiyat başlığında da bu isimleri de konuşalım. Evet. Ama sen bu isimleri mutlaka öne çıkararak doğru bir şey yapıyorsun. Evet.
Bundan sonra başka yazarlar da eklenmiş biraz önce saydığım isimlere. Mesela Günay Dal, Fakir Baykurt, Habib Bektaş, Hinaz Dikmen, Yaşar Miraç ve Fethi Savaşçı ön plana çıkmışlar. Bu yazarların çoğu aslında Türkiye'de tanınan, bilinen yazarlarmış ama daha sonra bu konuya eğilmişler. Orada yaşayıp konuları Almanca dile getiren, sadece Almanca dile getiren insanlar da var. Eserlerini Türkçe.
Almanya acı vatanım Şükrü Güler de şu anda dinleyicilerimize fonda dinletiyoruz. Güzel. Senin cümlelerinin altında. Evet.
Ama bu yazarların genelde çoğunun dili Türkçe olmuş. Kendilerini sadece önemli ödüller de almışlar. Mesela bir ödül var ki Alman kültürünü Almanca olarak ama kendi toprağını, kendi kültürünü anlatan eserlerle katkıda bulunan insanlara ödül veriliyor. Bu ödülleri kazanmışız. Şairlerimiz var bu anlamda. Şimdi birkaç örnek yine hızlıca söyleyeyim. Mesela Bekir Yıldız var. Efendime söyleyeyim, biraz önce söylediğim ismini...
Yaşar Miraç dedim. Mesela Yaşar Miraç aynı zamanda çok iyi de bir şairdir.
İşte bu aslında
müzik gruplarına şiirlerini veren bir isimdir.
Son kez şunu söyleyeyim. Doğan Hızlan'ı bilirsiniz. Bu köşe yazarıdır. Demiş ki, bir makalesini inceledim. Diyor ki, peki Almanya hakkında yazan bu yazarların bizim edebiyat tarihimizdeki yerleri nedir? Önce bunun yanıtını verebilecek miyiz diye düşünmemiz gerekiyor demiş. Mesela sen edebiyat dünyasından çok yakından ilgilisin. Bununla ilgili ne söylemek istersin bilmiyorum ama bu ciddi bir tespit değil mi? Yani tamam, bu kadar şey yazılmış çizilmiş ama hani edebiyatımızda bir sürü bir isim var. Bu yazarları acaba nereye konuşlandırmış?
Doğan Hızlan aslında burada hani bir tatlı bir gönderme yapmış. Yani bu isimlerin birçoğunun Türk edebiyatında kalıcı olduğunu bizler kadar bilen bir isim Doğan Hızlan Türk edebiyat tarihinde. Köşe yazılarıyla bir takım etkinliklerin arka planında düzenleyicisi olma hasebiyle ve bugün artık 80'li yaşlarını sürmekte. Dolayısıyla olumlu bir cümle kurmuş. Biz de onu öyle açımlayalım. Sevgili dinciler, şunu da sizlere söylemek isterim. Biz cümleleri kurarken bazen fonda bir takım şarkılar, türküler akıyor. Bunu saygısızlık olarak addetmeyin. sınırlı süre içerisinde o kadar çok farklı veriyi sizinle paylaşalım, bir farkındalık yaratalım. Bu program bittikten sonra da siz bizim bıraktığımız yerden kendinize yeni pencereler açın diye yapıyoruz bunu. Yoksa öbürü çok daha kolay, veririz bir şarkıyı, türküyü, 3 dakika 5 dakika akar gider. Ama biz bu zamanı daha verimli kullanalım noktasından yola çıkarak bu metodu uyguluyoruz. Bunu da belirtmiş olmak isterim. Ve 11. peron bu haftada yine başladığı gibi bitti diyeceğiz.
Çok hızlı bitti.
Çok hızlı bitti. Evet, bundan sonra ya süreyi biraz uzatmayı deneyeceğiz ya farklı bir metotlar uygulayacağız sevgili Özkan. Bakalım önümüzdeki haftalar neler gösterecek.
Evet.
Sevgili Eda Kotanoğlu'nun çok değerli emekleri var yine bu programın arkasında. Sevgili Recep Özlem, hep söylüyorum, gerçekten o müziklerin miksajında, sesi indirmede, fade out'ta, fade in'de pür dikkat işinin başında. Çünkü bazen müziği nerede vereceğimizi, nerede alacağımızı sunarken ben bile bilmiyorum. Son anda söylüyorum. Ama buna rağmen Recep hepsine birebir uyum sağlıyor. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili Özkan Pekesen karşımdaydı. Ona da çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sağ ol, var ol. Bülent Kırmızı Hocam onca işinin gücünün arasında bizimle yine birlikte olduğu bir 10 dakikada olsa ona da selamlarımızı iletelim. Gökhan Duman'ın metniyle açmıştık. Gökhan Duman'a da selam söyleyerek kapatalım. Mikrofonun başında da programı hazırlayan ve sunan ben Murat Ören vardım. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hoşçakalın.
On birinci peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.